Türkiye'de göç ve iltica.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkiye'de göç ve ilticaya hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Programı Kadriye Şenel hazırladı. Teknik yapımda Cihan Aydoğan ve ben İpek Önder. Türkiye'de saatimiz 14.35'i gösterene kadar birlikte olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Elektronik posta adresimiz gocveiltica@trt.net.tr. yılında Avrupa'ya giriş yapan sığınmacı sayısı 700 binin üzerinde. Göçmenlerin çoğu Türkiye ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor. Sığınmacı krizinin yönetimi konusunda Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ortak eylem planı ve son dönemdeki gelişmeler, Avrupa'ya göçmen akınını kontrol altına almak açısından Türkiye'nin rolü, Avrupa Birliği ülkeleri soruna kalıcı çözüm için Türkiye'nin yardımını hayati görüyor, neden gibi pek çok konu başlığımız var. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Elif Özmenek Çarmıklı bu haftaki konuğumuz. Elif Özmenek Çarmıklı, hoş geldiniz efendim.
Merhabalar.
Merhaba. Efendim, girişte de bahsettiğimiz üzere Brüksel'de Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ortak eylem planı gerçekleşti. Ve bu plan çerçevesinde aynı zamanda son dönemdeki gelişmeleri de sizlerden almak isteriz. Nasıl bir çerçeve çizersiniz?
Şimdi öncelikle bir ortak eylem planı henüz gerçekleşmedi. Biraz kapalı kapılar ardında hem siyasi olarak hem de insani olarak tartışmalar devam ediyor. Öyle diyelim isterseniz. Çok kısaca belki bir çerçevesini çizmek. Bu eylem planı ne hakkında onu söylemekte fayda var. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki bu göçe yönelik eylem planı iki ayaklı aslında. Birinci bölümde Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki Suriyeli ve Iraklı sığınmacıların acil ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik desteğinin geliştirilmesini kapsıyor. İkinci bölümde ise düzensiz göçle mücadelede Türkiye ile Avrupa Birliği arasında işbirliği nasıl güçlendirilebilir? Aslında bu hedefleniyor. Dolayısıyla iki ayaklı bir plan bu. Yalnız bu tabii böyle söylenildiği kadar kolay gerçekleşmeyen bir şey. Çünkü demin de söylediğim gibi hem ekonomik boyutu var, hem sosyal boyutu var, hem siyasi boyutu var bu planın. Dolayısıyla böyle o kadar da kolay masaya oturabileceği, iki tarafında masaya oturup üzerinde anlaşabileceği bir eylem planı gibi gözükmüyor. Şimdi neden eylem planı hani sıkıntılı? Birazcık irdelemeye çalışırsak bir kere Avrupa bugüne kadar karşı karşıya olmadığı bir
göçle karşı karşıya.
Evet. Sadece de bir göç değil bu, yani bu bir aynı zamanda insani kriz. Çünkü geçen gün haberlere yansıyan Midilli'de artık bu ölen mültecileri gömecek yerlerinin olmadığı, mezarlık sorununun yaşandığı falan gibi haberlerin ayyuka çıktığı bir dönemden bahsediyoruz ki Avrupa kendi değerlerini kendi içinde çok ciddi bir tartışmaya başlattığı bir dönem bu. Diğer taraftan siyasi olarak baktığınızda Türkiye'nin bir takım kaygıları var bütün bu yerde, bütün bu resimde. En büyük kaygı tabii biz tampon ülke olur muyuz? Şimdi bu her şekilde dillendiriliyor. Evet, tampon ülke gibi davranılıyor Türkiye falan, ama Türkiye artık kendine de tampon ülke gibi davranmaya başladı. İşin en tehlikeli tarafı bu taraf. Yani Merkel'in son ziyaretiyle beraber Türkiye artık bu tampon ülke rolünü kabul etmiş durumda. O da masaya getirdiği bir takım isteklerinden anlaşılıyor. İşte biz tamam, mültecileri Türkiye'de tutmaya çalışalım, siz bunun karşılığında şu kadar para verin, artı işte vize serbestisi falan gibi konuları hızlandırın, bizim Avrupa Birliği sürecimiz başlasın, yeni fasıllar açılsın. Dolayısıyla bunlar masaya getirilmeye başladığı anda olay artık iyice çok çok boyutlu bir siyasi sorun haline dönüşüyor. Tabii bir de işin ekonomik boyutu var. Türkiye bugüne kadar 4,5 yılda 7 milyar doların üzerinde bir para harcamış durumda ve şu anda Avrupa'dan bu harcadığı paralara denk gelebilecek ya da da anlamlı olabilecek şeyde bir mali yardım bekliyor. Fakat tabii bunlar o kadar söylenildiği kadar çabuk hayata geçemiyor. Avrupa Birliği'nde Türkiye ile ilgili bu para nerelere harcanacak falan gibi bir takım sıkıntıları var. Dolayısıyla bu eylem planı sizin de söylediğiniz gibi yani hazırlık aşamasında ama daha üzerinde hayli tartışılması gereken çok yönlü bir plan olarak önümüzde.
Anlaşılan o ki sığınmacı krizi Türkiye-AB ilişkilerinin yol haritasını da belirleyecek. Efendim size göre peki bu mülteciler ve ikili ilişkiler aslında birbirinden ayrı bambaşka bir konu ama tek bir çerçevede ele alınıyor sanki birbirine bağlıymış gibi. Bu şekilde şartlar sunulmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
İşte sıkıntılı konulardan bir tanesi de bu. Aslında şimdi baktığımız zaman 2 veya 3 sene önce bir emniyet mensubuyla bir mülakat yapmıştım ben. O zaman bu Türk yetkili bana demişti ki Türkiye için terör ne demekse Avrupa için göç o demek. Şimdi biz bugün bunun gerçek oluşunu görüyoruz. Yani Avrupa bunu bir güvenlik sorunu olarak ele alıyor ve çok ciddi bir güvenlik sorunu. Türkiye'ye de bu konu tekrar donmuş Türkiye-Avrupa ilişkilerinin hızlandırılması açısından araçsallaştırıyor. Şimdi eylem planında üzerinden cevap verirsem sizin sorunuza eylem planı 2 noktayı öne çıkartıyor. Bunlardan birincisi hala Avrupa Birliği'nin kaynak ülkelerdeki göçmen ve mülteci akınlarının temel sebeplerine inme yaklaşımı yerine göç kontrolünü dışsallaştırarak yani benim sınırlarıma gelmeden başka ülkelerin ve mümkünse Avrupa Birliği olmayan üyesi olmayan ülkelerin sınırlarında durdurma yaklaşımını öne çıkartmaya devam ediyor. Bu da beraberinde bir takım tırnak içerisinde siyasi rüşvetleri getiriyor. İşte para verelim orada durun. İşte tamam bazı fasılları açalım bu süreci hızlandırın gibi. Türkiye'de ikinci tarafı da Türkiye'nin işbirliğinin arttırılması durumunda masaya gelen işte vize muafiyeti. Siyasi olarak çok çekici özellikle de iktidar partisi açısından yani herhangi bir dünyanın yerinde olacağı gibi Türkiye'de de iktidar partisi açısından son derece kamuoyu nezdinde ilgi gören bir mesele. Dolayısıyla o da bu konuyu masaya getirerek aslında bu süreci tamamen Avrupa Birliği ilişkileri ve göçmen sorunu, mülteci sorunu birbirine kenetlemiş oluyor. Şimdi burada insani hiçbir şey ortaya çıkamıyor tabii ki. Yani bu işin en kötü tarafı bu. Yani insani hiçbir şekilde konuya yaklaşılmıyor ve bir takım şeyler de görmezden geliniyor.
Pazarlık konusu haline getiriliyor.
Ne yazık ki, evet.
Çok kötü. Sizin geçen ay kaleme aldığınız bir yazı var. Halep Türkiye-AB hattı olası yeni bir göç dalgası ve getirileri başlığında. Bu yazınızda Halep'in düşmesi halinde yeni bir göç dalgasının yaşanacağından ve bu göçün de diğerlerinden daha farklı olacağını işaret ediyorsunuz. Farklarını da çok güzel madde madde açıklamışsınız ama dinleyicilerimiz açısından da faydası olması açısından ne gibi farklar doğuracaktır?
Şimdi ben bu yazıyı yazdıktan sonra şöyle bir eleştiri geldi. Hatta ben de sonradan keşke öyle yapsaydım dedim. Halep Türkiye AB hattı hani olası yeni bir göç dalgası ve getirileri ve aslında götürüleri olması gerekiyor. Çünkü 3 önemli boyutta Halep'ten gelecek bu göç dalgası farklılık yaratıyor. Bir tanesi bu ortak eylem planı hazırladıktan sonra ilk defa büyük ölçekli bir göç dalgası olabilir ve bu durumda Avrupa Birliği'nin nasıl davranacağı bundan sonra Türkiye'nin bu işbirliği masasına oturup oturmayacağını belirleyecek bir yere doğru ilerler. Bunun sebeplerinden bir tanesi bugüne kadar Türkiye ama sadece Türkiye değil Avrupa'nın arkasındaki üçüncü ülkelerin çoğu Avrupa Birliği'ni çok da son derece samimiyetsiz olarak nitelendirdi. Mülteci rejiminde. Çünkü hep külfet paylaşımı konusu öne çıkmasına rağmen hep bu ülkelerin üzerine külfet yığılması olarak geldi. Dolayısıyla şu noktada üçüncü ülkeler artık Avrupa Birliği'ni göç yönetiminde kendilerine yardımcı olacak bir ortak olarak görmüyorlar. Şimdi eğer Halep'ten böyle bir dalga olursa ve Avrupa Birliği yine bir eylem konusunda yavaş hareket ederse bu çok ciddi bir sıkıntı yaratır. Sadece Türkiye açısından değil, bence bütün bölgedeki, yani Ürdün, Lübnan vesaire gibi
Suriye'nin komşuları
Suriyelilerin şu anda bulunduğu ülkelerde çok ciddi sıkıntılar yaratır diye düşünüyorum. İkincisi, Halep'le ilgili Türk yetkililerinden aldığımız hani bir takım şeyler var, bilgiler var. Onlarda da hep şu altı çiziliyor. Bu aslında bizden çok Avrupa Birliği'ne tehdit. Çünkü ne kadar gelebilir? İşte sayılar neredeyse yani 10 binden başlıyor 70 bin skalasına kadar, hatta oradan da aşıp 750 bin 1 milyon gibi böyle inanılmaz bir skalada ifade ediliyor. Şimdi bunların bir de siyasi boyutu var tabii ki. Yani şunu söylemeye çalışıyor Türkiye. Ben zaten 2,5 milyon mülteciyi şu anda kendi ülkemde barındırıyorum. 1 milyonu gelen 1 milyon buradaki yeteri kaynak olmadığı için size doğru hareket edecek. O yüzden siz de aslında bu
siz düşünün diyor.
Çünkü bunlar tabii siyasi şeyler olmakla beraber aslında haklılık payı olan tarafı da var. Üçüncü boyutu ise artık Türkiye'de göç konusu, daha doğrusu iltica sorunu bir siyasallaşma sürecine girdi. Şimdi Türkiye son zamanlarda, yakın bir zamanda iki seçim atlattı ve bu seçimlerde baktığımızda partilerin artık gündemlerinde göç meselesinin konuşulmaya başladığını görüyoruz. Henüz belki değil ama Türkiye'de kesinlikle göç ve iltica konusu artık bir siyasallaşma zeminine girmeye başladı. Ve hükümetin bir şekilde zemin kaybetmesi, meşrulaştırmak anlamında zemin kaybetmesi, işte bu açık kapı politikası vesaire konusunda giderek bu işten elini ayağını çekmesi anlamına gelecektir haklı olarak. Çünkü siyasi partilerin de içeride iç politikada bir takım kaygıları var, işte iktidarda tek başına olmak vesaire gibi. Dolayısıyla hükümetin de bu konuya karşı ilgisinin giderek azalmasını getirecektir. Özellikle 1 milyon gibi bir sayıya ulaşırsa gerçekten Halep'ten gelenler.
Yani şunu diyorsunuz değil mi artık? Hedef ülke halinden çıkıp da Türkiye'nin bir transit ülke konumuna geleceğinden bahsediyoruz kısaca.
Türkiye zaten transit bir ülke. Fakat şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Türkiye eskiden bir hedef ülkeydi. Yani hala da hedef ülke. Daha önceki zamanlardan daha çok, çünkü ekonomik gücü yükselmeye başlayınca bölgedeki gücünden dolayı etraftaki ülkelerden göç çekmeye başlayan bir ülkeydi. Fakat Suriyeliler nezdinde de Suriyeliler bu ülkede kendilerini güvende hissettiklerini de düşünüyorlardı. Fakat bizim son şey yaptığımız, gördüğümüz bu eğilimler aslında Türkiye'nin de yavaş yavaş o eskisi kadar herkese güzel gözüken tarafının yavaş yavaş solmaya başladığını gösteriyor bize.
Bunu şuna da bağlayabilir miyiz? Hani kitleler halinde bir anda Suriyeliler her şeyi, ölümü bile göze alarak yola çıkıyorlar Avrupa Birliği ülkelerine varabilmek adına. Bunun altında yatan temel sebepler ne olabilir sizce? AB'nin şartları ile Türkiye'nin şartlarını mı kıyaslayarak hareket ediyorlar?
Şimdi bu aslında Ağustos ayından beri ve bir sürü sosyal bilimcinin ilgisini çeken bir konu. Yani neden bu insanlar hareketlenmeye başladı? Bunlardan ilki tabii ki Almanya'nın açıkça biz işte 800 bin kadar mülteci alacağız açıklamasını hiçbir hazırlık yapmadan söylemiş olması. Yani bu insanlar dediler ki işte Elif, Fatma, Ayşe hadi gidelim bak alacaklar. Dolayısıyla birincisi bu var. İkincisi Türkiye'de 4,5 yılını tamamlamış bu insanlar hala geçici koruma altındalar. Şimdi geçici koruma altında olmaları onların bir takım hukuki haklardan da yoksun olmasını getiriyor. Çalışma şartları uygun değil, eğitime bir türlü entegre olamadılar, Türk toplumuna bir türlü entegre olamadılar. Bunların bir kısmı devlet politikası tabii olarak geçici koruma altında oldukları için desteklenmedi de. Dolayısıyla burada kendilerine bir yarın görememeye başladılar. Daha da kötüsü artık Suriye'de hiçbir gelecek görememeye başladılar.
Geri dönüş umutlarını kaybettiler.
Geri dönüş umutları artık bitti. Ve belki de dördüncü olarak da şeyi söyleyebiliriz. İstikrar sıkıntısı olmaya başladı Türkiye'de. İşte tam seçim dönemi şey yaptı. Bir belirsizlik ortaya çıktı. Yaz aylarına da denk gelmesi bunun. Bu hareketi hızlandırdı. Muhtemelen şu anda tekrar Türkiye'de bir yeni dönemin başlamasıyla beraber bunların birazcık daha yavaşlayacağını düşünüyoruz. Tabii kışa girmek de bunda etkili olacak. Son olarak da belki şunu söylemek gerekebilir. Artık bu insanların ellerinde avuçlarında kalan paraları da bitmeye başladı. Ve dolayısıyla artık son kalan paramızı da geleceğe bir yatırım yapalım, olabildiğince uzağa gidelim, işte Almanya'ya ulaşalım gibi kaygılarla muhtemelen yola çıkıldı.
Sayın Çarmıklı, saatimiz 14.20 oldu. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından söyleşimize devam edeceğiz.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Elif Özmenek Çarmıklı konuğumuz. Sayın Çarmıklı, şimdi Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ortak eylem planı çerçevesinde tam üyelik sürecinin hızlandırılması, yeni fasılların açılması, vize muafiyeti gibi konular masaya yatırıldı ancak net bir sonuca ulaşılamadı dedik. Sizce bu vaatler yerine gelir mi Türkiye açısından, hem de Avrupa Birliği yerine getirir mi? Sizin görüşleriniz neler?
Şimdi unutmamak gerekiyor ki Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker bu konuya zaten medyada çok açıkça söyledi. Dedi ki vize muafiyeti sürecinin temel ilkelerinden asla vazgeçmeden hızlandıracağız eğer hızlandırırsak. Şimdi bu temel ilkeler neydi? Asıl ona bakmak gerekiyor. Çünkü 2013'te bu kurallar aslında belirlenmişti. Yani Türkiye'de işte belge güvenliği, nedir belge güvenliği? Sahte pasaportun engellenmesi vesaire gibi konular, göç idaresinin kurulması ve yerleştirilmesi, işte kamu düzeni ve güvenliği, temel haklar, geri kabulle ilgili istatistikler gibi konuların da verdiği taahhütleri yerine getirecek. Ama şunu düşündüğümüz zaman Türkiye kayıt, mesela diyorlar ki %99'u Suriyelilerin kayıt altına alındı. Şimdi kayıt altına almak var, kayıt altına almak var. Bu kayıt altına alma biçimi ve şekli ve içeriği aslında çok detaylı olması gerekiyor. İşte kaç yaşında, kaç tane çocuğu var, eğitim durumu nedir, şu anda hangi şehirde yaşıyor gibi gerçekten çok detaylı olması gereken istatistikleri Türkiye bir türlü toparlayamıyor. Çünkü o kadar geniş bir kapasitede veri toplanamadı. Dolayısıyla yani bunları bir yerine getirecek Türkiye. Ondan sonra bir de aynı zamanda Suriyelileri entegre edecek. Çünkü eylem planında onu taahhüt ediyor Türkiye. Bunları Türk toplumuna entegre edecek. Yani eğitime imkan verecek, sağlık hizmetlerine imkan verecek, çalışma hakkı verecek falan gibi, yani böyle kocaman kocaman problemleri halledecek. Bunlar olduktan sonra onları da bir de burada kalmaya ikna edecek. Bir de aynı zamanda 2017'de, şurada bir şey kalmadı 2017'ye, 2017'ye de geri giden, Türkiye üzerinden transit geçip Avrupa'ya ulaşan düzensiz göçmenleri de geri alacak. Yani bu kadar çok yönlü ve çetrefilli bir sürü sorunu halledecek. İşte bunların sonucuna eğer Avrupa Birliği olumlu olarak bakarsa süreç hızlandırılacak. Yani Türkiye açısından durum, resim bu. Şimdi Avrupa Birliği açısından bakarsak o tarafta da durum pek şey değil, parlak değil. Bir kere küresel aktörlüğünü son derece etkileyen bir konu göç. Hani demin söyledik ya, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri bu göç endeksine bağlandı. Öteki taraftan baktığımız zaman bugün Avrupa'nın gerçekten küresel bir güç olarak ortaya çıkabilmesi de neredeyse bu göç krizine bağlandı. Yani Akdeniz'de bu kadar çok ölüm varken artık insanlık suçu seviyesine gelmeye başladı bu kadar Avrupa'nın duyarsız politikaları. Öteki taraftan da geçici de olsa Schengen'in askıya alınması, işte Avrupa İnsan Hakları merkezli bir göç yönetiminin yavaş yavaş çözülmeye başlaması, bütün bunlar Avrupa'yı çok köşeye sıkıştırmış vaziyette. Dolayısıyla bu samimi külfet paylaşımı konusunda da kendini yeterli kadar güçlü göremiyor Avrupa Birliği. Aynı zamanda Almanya'ya karşı, yani bütün bunun daha insan hakları merkezli bir göç yönetimi işbirliğini ortaya koyabilecek tutumu masaya getiren Almanya'ya içeride çok büyük reaksiyonlar var. Yani Macaristan'dan tutun,
Kendi partisinden de
bile orada da çok ciddi bir sıkışmışlığı var Almanya'nın. Dolayısıyla yani bu vaatler ne kadar gerçekleşebilir? Bu tabloda çok zor gözüküyor. Yani bu bir aslında göstermelik bir plan mı? diye de uzmanlar olarak ister istemez düşünüyorsunuz.
Peki ne öngörüyorsunuz? Yani bundan sonra yine bir araya gelecek heyetler, liderler bir araya gelecek, yeni zirveler mi oluşacak? Yoksa masada hani masadan kalkılacak mı bu şekilde? Devamında ne bekliyorsunuz?
Yani devamından ne beklediğimizden çok bence ne umduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü bu konunun öncelikle sizinle de demin konuştuğumuz gibi bu siyasi konulara eklemlenmesinin hemen ayrılması gerekiyor. Bunun için bir konferans mı yapılır? Ayrı bir uluslararası konferans mı yapılır? Yeni bir medya stratejisi mi belirlenir? Çünkü şu anda Avrupa Birliği bu konuyu samimiyetsiz konuda daha doğrusu samimiyetsiz bir partner olarak gözüküyor. Hem samimiyetsiz hem parayı veririm düdüğü çalarım tarzında bir görüntüsü var. Sürekli bu göçü benden uzak dursunlar, Allah'a yakın olsunlar tarzındaki söylemleriyle, evet insan hakları olsun ama benim ülkemde olmasın. Dolayısıyla yeni bir medya stratejisini belirlerler. Avrupa Birliği olarak ortak bir kendi içlerinde bir ses çıkartma. Çünkü onlar da şu anda kendi içlerinde bölünmüş durumda. Eğer Avrupa gerçekten bu anlamda küresel bir yönetici güce sahip olmak istiyorsa önce bunun değiştirilmesi gerekiyor. İkinci olarak da çok ciddi, yani çok geç kalındı. Şimdi Avrupa Birliği'nin etekleri tutuştu çünkü binlerce insan ülkelerine akın etti. Ama Türkiye ve çevre ülkeler yaklaşık 4,5 yıldır bu sorunla uğraşıyorlar. Yani insan ister istemez şu soruyu soruyor. 4,5 yılda aklınız neredeydi? Bu insanlar perişan oldular. Avrupa'nın çok ciddi şekilde kendi önce içindeki bir takım şeyleri düzeltmesi gerekiyor ve en başında da bu siyasi çıkar ve göç yönetimi konusunun birbirinden ayrılması gerekiyor. Avrupa tarafı o öyle. Türkiye ne yapması gerekiyor? Türkiye artık ki resmi söylemlerden biz onu görüyoruz. Evet, entegrasyon artık ciddi bir opsiyon olarak önümüzde ama Türkiye'nin artık kaybedecek vakti yok. Yani bu insanların gerçekten gidişini yavaşlatmak durumunda Türkiye. Çünkü açık kapı politikasıyla almayı kabul etti. Gerçi başka şansı var mıydı? O da ayrı bir tartışma konusu, yoktu. Çok önemli bir insani görev yaptı. Ama artık entegrasyon sürecinin başlaması gerekiyor Türkiye'de. Bu hiç tartışma götürmeyen bir durum. Ve belki de sonuncu olarak Türkiye Avrupa Birliği ekseninde de Türkiye'nin ısrarla bu konunun uluslararası bir sorumluluk olduğunu, bunun sadece Türkiye'nin sorumluluğu olmadığını her fırsatta dile getirmek zorunda. Ve her sorumluluğu da kendi üstüne alıp şeffaflıktan kaçmaması gereken politikalar üretmesi gerekiyor.
Evet, çok güzel özetlediniz aslında. Bir de şey var, karşılıklı işbirliği yapmak lazım değil mi? Karşılıklı beklentiler ve işbirliği gerekiyor. Avrupa Birliği ülkeleri de çok tutarsız kendi aralarında da bahsettiğimiz gibi. Ve mülteci krizi kapılarına dayanmasa da zaten herhangi bir çözüm içinde hareket etmeyeceklerdi. Aslında sorunu Suriye'de çözmekten uzaklar değil mi? Size de öyle geliyor mu? Yani Suriye'deki savaşı sona erdirmek adına bir çalışma içinde değillerdi. Daha çok mültecileri kendi ülkelerinden uzak tutma çabasındalar.
Demin tam söylediğim aslında hani kaynak ülkedeki sorunu, evet, halletmek, evet, etmeme ve işte dışsallaştırarak kendi sınırlarının dışında çözme, bu eğilimden bahsediyordum tam olarak. Yalnız bir de şurada şunu belirtmek gerekiyor. Burada ciddi iki tarafında, yani hem AB ayağında hem de Türkiye ayağında bir güven sıkıntısı var. Türkiye bugüne kadar bu Suriye politikaları çerçevesinde göç yönetiminde de şeffaflığı oturtamadığı için, yani paralar nereye harcanıyor, nasıl gidiyor, kamplarda kaç kişi var, bu insanlar nereye gittiler gibi soruların cevabını tam olarak uluslararası kamuoyuna paylaşmadığı için Avrupa Birliği'nde ciddi bir güven sıkıntısı var. Vereceğimiz paralar nereye gidecek gibi. Türkiye'de de tam tersi Avrupa'ya karşı bir güven sıkıntısı var haklı olarak. Bizi tampon ülke durumuna itiyorlar. Ve biz Avrupa'nın tırnak içerisinde söylüyorum, çok affedersiniz, insan için böyle söylenmez ama Avrupa'nın istemediği insan çöplüğüne mi dönüşeceğiz diye resmi ifadelerde bile söyleniyor. Dolayısıyla bu güven sorunu üzerine ilk çalışmalar başlaması gerekiyor. Yani iki tarafında işbirliği için güven çatısı altında oturması gerekiyor masaya.
Evet, kış mevsimi de aslında kapımızda. Az önce okudum, Uluslararası Göç Örgütü sözcüsü de en az 1 milyon kişinin daha Suriye'den ülkesini terk edeceği uyarısında bulunmuş. Böyle rakamlar, çarpıcı rakamlar da geliyor. Anlaşılan o ki herhalde insan hareketi devam edecek bu süre zarfında. İster Halep düşsün, ister düşmesin, değil mi?
Ya bir de tabii sadece Suriye ekseninde konuşuyoruz ama karşımızda bir iklim sorunu var. İklim göçmenliği sorunu var. Bölge ülkelerdeki
düşünmek lazım.
Aynen. Bölge ülkelerdeki çatışma ortamı devam ediyor. Yani bu insanlar ne yazık ki bu yüzyılın en büyük hastalığı bu olacak yani. Bu sorunlarla uğraşmak siyasi anlamda.
Evet. Şimdi Halep düşmedi. Olası düşerse de senaryoları konuştuk. Ülkelerin başlarına gelecek şeyler var. Siz araç sağlaştırılmasından bahsettiniz göçün. Türkiye'nin dış politikasındaki bu değişim beklenen bir şey miydi? Bu şekilde değişmesi, işte ortak eylem planı, AB liderler zirvesine Türkiye'nin dahil edilmesi, Türkiye'siz hareketin olmaması, Türkiye'nin yardımının hayati görülmesi beklenen bir durum muydu?
Ya zaten bugüne kadar olmaması çok tuhaftı yani. Türkiye bunu çeşitli şeylerde, ortamlarda söyledi zaten. Bizim olmadığımız bir çözüm süreci olamaz diye. Fakat tabii bu da siyasallaştığı için Türkiye bir türlü masaya oturtulamadı. Ama bundan sonra oturmak zorunda. Ve sadece Türkiye değil. Binlerce, milyonlarca Suriyeli'yi içinde bulunduran ülkelerin de bu masaya oturması gerekiyor.
Kesinlikle. Bir de çözüm için sığınmacıların ilk vardığı ülkede iltica başvurusu yapılması, sığınmacıları kayıt altına almak, savaştan kaçanlarla ekonomik nedenlerle göç edenleri ayırmak adına karşılama merkezleri oluşturulması da yine Avrupa Birliği'nin kendi arasında düzenlediği yeni bir oluşum olarak adlandırmakta fayda var galiba.
Hayır, aslında bunu yıllardır yapıyorlar. Evet, Dublin Anlaşması ile beraber neredeyse 90'lardan beri girdikleri ülkede bu insanların kayıt altına alınması falan olayı hep vardı. Hatta İtalya, İspanya,
Yunanistan gibi
ülkeler hep bu konuda Avrupa Birliği'nin ana ülkelerini yani Fransa ve Almanya'yı uyardılar. Yani bizim üzerimize çok yük oluyor bu diye. Ki bu son krizde de Dublin Anlaşması'nın gözlerinin önünde bin parçaya parçalandığını
anlaşmalı
gördük.
Anlaşmalı çöktü diyorsunuz.
Fakat şimdi burada başka bir konu var. Türkiye'nin güvenlikli üçüncü ülke olması, transit ülke olması gibi konular var ortada. Fakat Türkiye coğrafi sınırlamasını kaldırmadığı için bu konuda Avrupa Birliği biraz sıkışıyor. Yani tam bir güvenli ülke gibi hareket edemiyor. Ama öteki taraftan da Türkiye'nin bugüne kadar politikalarıyla evet siz üçüncü bir güvenli ülke olabilirsiniz ve biz oralarda gelelim, kamplar kuralım ve siz iltica başvurularını oradan yapalım, biz buradan değerlendirelim gibi öneriler var. Türkiye bu önerileri kabul etmiyor ama etmesi gerekiyor. Yani orada Türkiye'nin şöyle bir kaygısı var. İşte Almanya, Fransa, neyse diğer ülkeler Suriyelilerin en eğitimlilerini, en kalifiye olanlarını alacaklar. Geri kalanı bize kalacak. İşte zaten göç yönetiminin anlamı budur. Bunu siz yönetebildiğiniz sürece aslında göç olumlu ve iyi bir tarafa doğru evrilir. Dolayısıyla Türkiye'nin buna karşı çıkması yerine bu konuda ne yapabilir diye bir strateji üretip Avrupa Birliği ile işbirliği içine girmesi gerekiyor. Çünkü iltica başvurularının buradan alınması Türkiye açısından da daha olumlu bir şey gibi gözüküyor bana.
Zaten Suriyelilere şu an uygulanan iltica politikası oldukça yavaş işliyor anladığımız kadarıyla, değil mi?
Bireysel iltica onlara karşı kapanmış durumda. Geçici koruma verildiği için bireysel olarak başvuruda bulunamıyorlar. Bu da çok büyük bir sıkıntı. Çünkü siz bütün güvenli iltica yollarını kapatıyorsunuz. Yani gidip kendileri Birleşmiş Milletler, Mülteciler Yüksek Komiserliğine vesaire gidip başvuruda bulunamıyor. Siz bir bireyin bütün güvenli yollarını kapatırsanız iltica için insan kaçakçılarının eline düşmesine de güzel bir zemin hazırlıyorsunuz. Ve de böyle bir kara piyasanın ve pazarın ortaya çıkmasını ister istemez desteklemiş oluyorsunuz.
Sayın Çarmıklı, çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, katıldığınız için. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Elif Özmenek Çarmıklı'ydı bu haftaki konuğumuz. Türkiye'de göç ve iticanın sonuna geldik. Programı Kadri Şener hazırladı. Teknik yapımda Cihan Aydoğan ve ben İpek Önder. Gelecek hafta aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Türkiye'de göç ve iltica.